أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis. Fatıma binti Kays bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Kendisiyle ilgili aleyhissalatü vesselamın bir önerisi var. İddet döneminde Ümmü Şüreyk'in evine yerleşmesini ister Peygamberimiz. İddet, kocası ölen ya da kocasından boşanan kadınların bekleme süreleri demektir. Bu dönem içinde, iddet bekleme dönemi içinde Ümmü Şüreyk'in evine yerleşmesini isteyince Fatıma binti Kays da peki öyle yapayım der. Ama hemen arkasından aleyhissalatü vesselam hayır öyle yapma buyurur. Çünkü Ümmü Şüreyk misafiri çok gelen bir kadındır. Ve ilave eder aleyhissalatü vesselam, başörtünün düşmesini ya da elbisenin baldırından açılıp istemediğin yerleri kavminin görmesini hoş karşılamıyorum. Yani iddet döneminde bir kadının yanında bekleme döneminde bile hani çokça gelip gidenden dolayı, misafirin yoğunluğundan dolayı bile başörtüsünün bir kenarından saçlarının göstermesi ya da elbisenin dalgalanıp baldırdan bacaktan bir şeylerin açılıp görünmesi şeklinde bir yanlışı aleyhissalatü vesselam onaylamıyor. Ya da bunun yanlış olduğunu beyan ediyor. Bakıyoruz kadınlar genç kızlık dönemi, ölünceye kadarki zamana bir başlangıç olarak vücutlarını Allah'ın görmelerinden hoşlanmadığı insanlardan sakınmalarını emrediyor. Yani bir kadın, babası, amcası, dayısı, oğlu, torunu, erkek yeğeni, dedesi, kocası, kayınpederi gibi erkekler dışında geri kalan erkeklere göstermeyecekler. Bu sayılanlarda kocasının dışındakilerin de görebilecekleri yerler mahdut, belirli, sınırlı. Onun dışındakiler sadece kadını eğer bulunması gereken bir yerdeyse, yani İslam dini yaşa dediği bir hayatı kadın yaşarken o ortamda erkekler de varsa bu vücut hatları belli olmayacak bir elbiseyle kapanmış biçimde onların yanında bulunabilecekler. Elbiseyle ilgili bir hadis daha aklıma geldi. Tirmizi'den onu da söyleyelim, onu da okuyalım. İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kibrinden dolayı elbisesini yerde sürüyene Allah kıyamet günü nazar etmeyecektir buyurur. Ümmü Seleme der ki ama ya Resulallah kadınlar eteğini nasıl tutsunlar? Bir karış uzatsın diye Peygamberimiz buyurunca, ama der o zaman ayakları açıkta kalır, o halde bir zira uzatsınlar, daha fazla uzatmasınlar buyurur. Demek ki erkekler yerde sürünen bir elbiseyle sokakta dolaşmayacaklar ve bu onlar için bir yasak. Hatta öyle çetin bir azap vesilesi ki kıyamet günü Allah onlara bakıp etmeyecek, bakıp çekmeyecek, nazar etmeyecek bile Allah. Tabi Allah rahmet nazarıyla bakmayacak anlıyoruz. Şimdi insanlar kibirden dolayı uzatmıyorlar ama elbiselerini. Yani mesela eskiden insanlar elbise giyerlermiş erkekler ve etekleri diz kapağından bir karış daha uzun olsun için izin alınmış. Ya da öyle gerektiğine dair hadisler öğreniyoruz. Ama bugün insanlar etek giymiyorlar. Pantolon giydiklerine göre diye başlamayın. Mesela Malezyalı Müslümanlarda görüyoruz. Kadınlar pantolon giyiyorlar. Hatta da orada erkekler etek giyiyorlar. Yani kıyafetle ilgili şartlardan biri kibirden dolayı elbisenin eteğinin yerde sürünmemesi olması yanında başka şartlar da var tabi. Mesela kafir kıyafeti olmayacak ya da kafirlerin dayattığı kıyafet çeşitlerinin olmasını herhalde ifade edemeyeceğim. Nasıl diyeceğimi, neler söyleyeceğimi bilemedim. Siz bir Müslüman üzerinde bu kıyafet bana kafiri hatırlatıyor şeklinde bir kıyafette görmek istemeyeceksiniz. Mesela sadece papazlara ait, sadece falan dinin din adamlarına ait bir kıyafet de Müslümanların üzerinde görünmeyecek gibi. İşte o şartlardan biri olarak da Müslümanın Müslümanca giyeceği kıyafetin aşağı bölümü, diz kapağından bir karış daha aşağı, hadi biraz daha aşağı olsa da yerde sürüklenmeyecek o bölüm kesinlikle yasak. Hazreti Ayşe annemizden bunu da Nesai anlatıyor bize. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme elinde tuttuğu bir mektubu uzattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini çekiverdi. Kadın, ey Allah'ın Resulü, size bir mektup uzattım, almadınız buyurdu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine dedi ki, kadın eli mi yoksa erkek eli mi olduğunu anlayamadım. Dedi ki o kadın, elbette kadın eli. Resulullah da, peki sen kadın olsaydın ama tırnaklarına kına yakardın buyurdular. Demek ki kadınlar ellerine, tırnaklarına kına yakmaları gerekiyor. Sanki kadınlıkların şiarı olsun diye. Peki ama eller açıkta kalacak da insanlar o kınalı parmakları görecekler. Öylece seyredip zevk alacaklar. Anlamına bir yanlışa mı kapı açacak bu? Öyle değil. Demek ki aleyhissalatü vesselam Nesai'de böyle bir beyanda bulunuyor bize. Bir kadın bir mektup uzatıyor peygambere. Tabii erkek el olsaydı ne yapacaktı? Belki musafaha edecek ya da elinden alırken dokunabilecek, edebilecekti. Ama kadın eli olduğunu bilince ona göre titiz davranacaktı. Ve bunu karşıdakine uyarıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sa'd bin Ebi Vakkas, Peygamberle beraber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimizin bir hatırasını bize naklediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah cennette beraber kalsın, aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına girmek için izin istiyor. Onun yanında Kureyş'ten bir takım kadınlar da var. Kendisiyle hatta yüksek sesle konuşuyor ve ondan bir şeyler istiyorlarmış meğer. Hazreti Ömer Efendimiz girmek için izin isteyince hemen kalkarak perdeye doğru koşuyorlar. Aleyhissalatü vesselam da Hazreti Ömer Efendimiz'e izin veriyor. Bu arada Hazreti Ömer içeriye girerken Aleyhissalatü Vesselam'ın güldüğünü görüyor. Meğer gülüyormuş Peygamberimiz olaya. Ömer Efendimiz diyor ki, Allah neşeni artırsın ya Resulallah. Yani belki bugünkü dil kullandığımız ifadeyle Allah gülme günü versin ya Resulallah diye bunun sebebini soruyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de diyor ki, şu benim yanımda olanlara şaştım. Senin sesini işitince hemen perdeye koştular diye cevap veriyor. Ömer Efendimiz, ya Resulallah, onların çekinmesine sen daha layıksın ama deyince dönüp kadınlara da şunu söylüyor. Ey kendi canlarına düşman olanlar, Resulullah'tan çekinmiyorsunuz da benden mi çekiniyorsunuz? Oradan kadınlar şöyle cevap veriyorlar. Evet, sen aleyhissalatü vesselam'dan daha sert ve haşinsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeytan sana bir caddede rastlamış olsa mutlaka yolunu değiştirirdi buyurur. Bu hadis kadınların peygamberle ve kadınların Ömer Efendimizle beraberliğini anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Ömer kadınlarla beraberliğinde iki kıstas karşımıza öyle iki ölçü çıkarıyorlar. Ya da erkekler olarak düşününce acaba Hazreti Ömer gibi mi davransa bugünün erkekleri yoksa peygamber gibi mi davransa? Veya kadınlar erkeklerin yanında peygamberin yanında durdukları gibi mi dursalar ya da Ömer Efendimizin yanında aldıkları tavrı mı alsalar? Böyle bir soru aklımıza geliyor bu hadisten dolayı. Ne dersiniz ey kadınlar? Erkeklerin yanında sanki o erkek peygamberimizmiş gibi mi davransanız yoksa Ömermiş gibi mi davransanız? Galiba erkekleri de ikiye ayırmanız gerekmez mi? Burada örnek kadınlarda olduğu gibi. Yani eğer o kadınlar peygamberin yanında da Ömer Efendimizin yanında olduğu gibi davransalar o zaman peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bakışları yanlış olacaktı. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında davrandıkları gibi Hazreti Ömer'in yanında davransalar bu sefer de Ömer Efendimiz adına kanaatleri yanlış olacaktı. Görüyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın onaylamasıyla o kadınların her iki davranışları da güzel ve yerinde. Peki ya bize, yani ya size düşen ne ola ki? Babanızın, amca ve dayınızın, dede ve dedesinin yanında, oğul ve torununuzun, erkek yeğeninizin yanında, erkek kardeşinizin yanında, ya da kayınpederinizin yanında ya da süt babanızın, süt oğlunuzun gibi size nikah düşmeyen erkeklerin yanında aleyhissalatü vesselam gibi davranabilirsiniz. Neden davranabilirsiniz? Şartlı, kayıtlı söyledim. Tabi insanların her birinin babası, amcası, dayısı, dedesi, oğlu, torunu veya erkek kardeşi hep İslam'ın istediği biçimde şefkat ve merhametle kızına, kız kardeşine, halasına, teyzesine o tür bir bakış açısına sahip olmayabilir. İmanı bozuk, İslam'ı bozuk, ihsanı bozuk ya da dini inancı bozuk insanlar da olabilir. Ahlak ve namus anlayışları bozuk olabilir. Onları saf dışı etmek, kenara almak için böyle bir tabir kullanma ihtiyacı hissettim. Ama hani genel geçer bir kural olarak namus ve iffet duygusuna sahip, kızını kız bilen, kardeşini kardeş bilen, onun namus ve iffetine sahip olmayı bilen birisinin yanında elbette kadınlar sanki aleyhissalatü vesselamın yanındaki kadınlar gibi davranmalılar ve rahat etmeliler elbette. İsteklerini de söylesinler, sözlerine de bir rahatlık kazandırsınlar. Ama onun dışında kendilerine nikah düşen erkeklerin yanında eğer bulunmak zorundalarsa ciddi olsunlar ya da bulunmamaları gereken noktadalarsa bulunmasınlar. Peki ya siz erkekler kadınların yanında peygamber gibi mi davranacaksınız yoksa Ömer gibi mi davranacaksınız? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kadınların rahatlığı sizin yanınızda da olsun mu kadınlara, yoksa Hazreti Ömer gibi kadınlar siz geleceğiniz yerden kaçsınlar mı? Sokağa giriyorsunuz, bakıyorsunuz sokakta bir başka erkekle hatta konuşan kadınlar dağılıveriyorlarsa, bu sizin kötülüğünüz anlamına gelecek mi, yoksa siz Ömer Efendimiz'e benzemenin şuuruyla biraz rahat mı edeceksiniz? Galiba İslam dininin yanınızda rahat etmesi gerektiğine dair hükmü bulunan kadınlar sizin yanınıza rahat etsinler. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahatlatması unsurunu üzerinize taşıyın ve kadınlar size rahat davransınlar. Yani yeğenleriniz, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz veya torunlarınız, anneleriniz, nineleriniz yanınızda rahat edebilsinler. Peygamberin yanında rahat eden kadınlar gibi. Ama onun dışındakiler... Siz biraz haşin, siz biraz sert davranmanız belki onların hayrına olacaktır. Bu hadis bana bir başka konu anlattı. Belki sizin de dikkatiniz çekti mi? Yani bir Müslüman peygamberin yaptığını mı yapacak yoksa izin verdiğini de yapabilir mi diye bir konu var İslam dininde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında olan bütün hal ve hareketleri, tavır ve davranışları, kavil ve fiilleri hepsini üç ana bölümde değerlendiriyoruz. 1. Peygamberimizin söyledikleri, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadeleri, konuşmaları, bunlara kavli sünnet diyoruz, sözlü sünnet. 2. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin davranışları, eylemleri, hareketleri, bunlara aleyhissalatü vesselam Efendimizin fiili sünnetleri, eylemleri diyoruz. Bunun birini birinci, ötekini ikinci sırada saymamızın anlamı yok, zaten hayat boyunca hep birlikte oldu bunlar. Bir de aleyhissalatü vesselam Efendimizin takrirleri var, izinleri, kabulleri, yani karşı gelmediği, kabul ettiğini, beyan ettiğine dair işaretler bulunan hareketleri. İşte onlara da takrirleri diyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Bir Müslüman, sünnete uyma çabasında olan bir Müslüman, fiili sünnete uyduğunda ne kadar sünnete uygun hareket ediyorsa, ama takriri sünnete uyunca da bir o kadar sünnete uygun hareket etmiş olacaktır. Mesela, yaygın bir ifadesiyle ya da belki enteresan bir örneğiyle keler dediğimiz kertenkelenin büyüğü o varlığı, o hayvanı aleyhissalatü vesselam kendisi bizzat yememiş. Yani fiili sünnete uyan birisi keler yemeyecektir sünnete uygun olsun diye, ama aleyhissalatü vesselamın sofrasında yenilmiş ve peygamber laf etmemiştir. Öyleyse bir başkası da yiyorsa ona da afiyet olsun, çünkü sünnete uygundur yenilmesi, yani takriri sünnete uygundur diyoruz. Buradan hareketle, şimdi de Ömer Efendimizle aleyhissalatü vesselam Efendimizin hareketlerine bakıyoruz. Birisi kadınlara farklı, diğeri farklı davranıyorsa, ben acaba kadınlara sünnete uygun nasıl davranmam gerekiyor? Bu örnek hadiseden anladığım kadarıyla, eğer yanımdaki kadınlar peygamber yanındaki kadın konumundalarsa ben peygamber gibi davranacağım. Ama kadınlar Ömer yanındaki kadın gibilerse, o konumdalarsa ben de Hazreti Ömer gibi davranacağım. Yani benim yanımda bulunan kadınlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında bulunması konumunda olan kadınlarsa ve ben Hazreti Ömer gibi davranıyorsam haksızlık edeceğim. Tersine o da haksızlık ve zulüm olacak elbette. Peki din öğretme makamında olanlar, Allah ve peygamber tanıtma konumunda olanlar hep peygamber makamında gibi mi saysınlar kendilerini? Ben işte bu konuda sanki Hazreti Ömer gibi davranılması gerektiğini özel vurgulamak istiyorum. Şahsen kendi adıma tekrar edeyim. Eğer ben kadınlara da yani ümmetin kadınlarına, tanıdığım ve tanımadığım kadınlara din anlatmak, Allah ve peygamber tanıtmak makamındaysam, akrabalar dahil, komşular dahil, hiç bilmediğim kadınlara kadar bu ümmetin insanlarına yani Adem oğlu Havva kızı olarak bu insanlığın kadın bölümüne ben eğer din anlatma konumunda Allah ve peygamber duyurma konumundaysam Hazreti Ömer Efendimizin tavrını sergilemek zorundayım. Çünkü töhmet makamından kaçmak ve korkmak zorundayız ya da laf söz olsun makamında olmamak zorundayız. Daha ciddi olmak, daha ciddiyete bürünmek zorundayız. Onun için biraz daha ciddi bir ortamda, daha ciddi bir atmosferde ama bu ciddiyetin din anlatmaya engel olmayacağı bir durumda kadınlara da din anlatmak durumunda olduğuma inanıyorum. Onun için nerede olursa, hangi konumda olursa olsun, karşımdaki kadınsa da elbette ona bir şeyler anlatacağım ama işte o durumda ben hep Hazreti Ömer gibi olmam gerekmediğine de inanıyorum. Mesela halama bir şeyler söyleyeceksem elbette daha bir yakınında durabilecek, hatta dizine yatabilecek, gerekirse arada bir yani gerekiyorsa ya da onun o anda ihtiyacı olduğunu hissediyorsam kucaklamam da gerekiyorsa kucaklayacağım. Elini öperek anlatırsam elini öpeceğim, ayağını öpmem gerekiyorsa hatta ayağını da öpüp memnun etmeye çalışacağım. Yani ona da aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavrını, kadınlara tavrını göstermem gerekiyor elbette. Tekrar vurguluyoruz, tekrar ediyoruz. Allah'ın dinini Allah'ın kullarına anlatmakla yükümlü olan Müslümanlar, Allah affetsin ama kendilerine hoca diyorlar, yani Allah hiç kimseyi hoca etmesin de diye dua edebiliriz. Yani hoca diye ayrı bir grup oluşturmak manasına sevmiyoruz. Tabi bu kelimeyi değilse elbette hocalık kötü bir anlama gelmeyecektir. Yani Allah'ın dinini anlatma konumunda olan insanlar kadınlara da erkeklere de anlatsınlar ama kadınlara anlatırken biraz daha ciddi, biraz daha bu konuda gayretli olsunlar istiyorum. Hazreti Ömer Efendimizle ilgili aleyhissalatü vesselamın son duyurusunu bir kere daha okuyalım. Evet diyor, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki şeytan sana bir caddede rastlamış olsa mutlaka yolunu değiştirirdi. Ömer Efendimiz farklı. O ashabın içinde de bu açıdan bir tane tabii. Hatta mesela hicret dönemini hatırlıyoruz. Bütün Müslümanlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz dahil, Ebu Bekir Efendimiz dahil saklı gizli hicret ettikleri halde sadece ve sadece aleyhissalatü vesselamın ümmeti içinde o gün ashab içinde Ömer Efendimiz apaçık hicret ediyor. Rivayetlere göre gidiyor Kabe'yi tavaf ediyor açıktan. Sonra oradakilere ilan ederek diyor ki duyun haberiniz olsun. İşte ilan ediyorum ben Medine'ye gidiyorum, hicret ediyorum. Çocuğunu öksüz bırakmak, karısını dul bırakmak, anasını ağlatmak isteyen varsa falan yoldan gideceğim buyurun gelsin diyor. Kim ki karşısına gelebilecek? Şeytan bile yol değiştirdiğine göre yani o yoldan o gideceği yola şeytan bile galiba avenesini göndermemiş olacak. Bu anlamda aleyhissalatü vesselamın ifadesinden öğreniyoruz. Değilse gaybi bir konudur, şeytanların nereye gidip kimden korktuğunu kimden korkmadıklarını bilmiyoruz. Ama sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği için buna cesaret ederek söylüyorum. Demek ki o hicret döneminde de bir başka zamanda da Hazreti Ömer Efendimiz için şeytan bile yolunu değiştirdiğine göre kimse cesaret edemiyor. Ama takdir-i huda, cilve-i rabbani diye hani bir genel kavram var. Düşünün ki Müslümanlar güçlenmişler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dini yerleştirip ahirete intikal etmiş. Onun yerine en sadık dostu, sıddık dostu aleyhissalatü vesselamın yakın arkadaşı Ebu Bekir Efendimiz halife olmuş. Yalancı peygamberler türediği halde onlar da bastırılmış, işi bitirilmişken, yerine Ömer Efendimiz geçmişken, Medine'deki kurulan o İslam devletinin sınırları genişlemişken, Müslümanlar güçlü, Müslümanlar etkin, Müslümanlar egemenken, Medine'de, üstelik Mescid-i Nebevi'de, ve de İslam ümmetinin lideri, reisi, halife-i ruh-i zemin, emir-ül müminin durumunda olan Ömer Efendimiz hançerleniyor ve şehadete gidiyor. Yani ne menem şey nasıl harekettir bilmem ama bir garip dünyada yaşıyoruz. Allah nasıl isterse öyle imtihan ediyor demekten başka şahsen ben çözüm ne bulabilmişim ne duyabilmişim. Allah imtihanımızı kolay kılsın, razı olacağı bir hayatta kolaylıklar ihsan etsin, razı olacağı bir hayatta istihdam etsin. Değilse, imtihanımızı kolay kılmazsa, o bize yardım etmezse biz ne anlayabilir, ne idrak edebilir, ne yapabiliriz. Okuyalım. Daha çok öğrenip, daha iyi Müslüman olmak için okuyalım. Öğrendiklerimizi hayata aktarmak, böylece Allah'ı razı etmek imkanı bulmak için okuyalım. Allah'ı tanımak, peygamberi tanımak, böylece Allah'ın gazap ve rıza yollarını öğrenmek, sonunda cennette Allah'la buluşmak, cehennemden kurtulmak için okuyalım. İşte sırada bir hadis daha ben size Buhari'den intikal ettiriyorum. Siz yine Buhari'nin tümünü, Müslim'i, Ebu Davud'u ya da Tirmizi'yi, Nesai'yi kendiniz daha çok okumak zorundasınız. Ayşe bin Talha anlatıyor. Ayşe bin Talha. Ben Ayşe'nin himayesi altında iken her beldeden insanlar onun yanına gelirken şöyle dedim. Özellikle yaşlılar benim onun yanındaki konumumdan dolayı bana geliyorlar. Gençlerse beni kardeş kabul ediyorlar ve bana hediye veriyorlardı. Aynı zamanda çeşitli beldelerden bana mektup yazıyorlar. Ben de Hazreti Ayşe annemize şöyle diyorum. Ey teyze, bu falancanın mektubu ve hediyesidir. Bunun üzerine Hazreti Ayşe bana, ey kızım, o mektuplara cevap ver ve hediyesinin karşılığını gönder. Eğer sen gönderecek bir şey bulamazsan, ben sana vereyim de, sen onlara veriver şeklinde Hazreti Ayşe annemizin bir teklifi var. Buhari'den öğrendiğimiz Ayşe bin Talha'nın beyanını tekrar okuyorum. Ayşe bin Talha, Hazreti Ayşe'nin himayesi altında durur bir dönem. Bu ara değişik beldelerden, farklı bölgelerden insanlar Hazreti Ayşe annemizin yanına gelirler ziyarete, görmeye. Özellikle yaşlı kadınlar, Talha'nın kızı Ayşe'nin, Hazreti Ayşe'nin yanındaki konumundan dolayı onu da ziyaret eder, onu da severler, onunla da görüşürler. Hatta gelen gençlerse onu yani Talha kızı Ayşe'yi kendilerine kardeş kabul ediyorlar ve hediyeler veriyorlar. Böylece tanıştığı insanlar gittikleri bölgeden mektuplar gönderiyorlar bu Ayşe bin Talha'ya. Talha kızı Ayşe bu durumu Hazreti Ayşe annemize haber veriyor. Diyor ki, ey teyze bu falancanın mektubu, şu da filancanın hediyesi ya da bu mektup ve hediye falan kadından, filan beldeden, filan bölgeden gelmiş. Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemiz o Talha'nın kızı Ayşe'ye diyor ki, kızım, o mektuplara cevap ver ve hediyelerinin karşılığında mutlaka gönder. Eğer sen gönderecek bir şey bulamazsan ben vereyim. Bunun üzerine Talha kızı Ayşe de peki sen bana ver de ben de onlara göndereyim diye cevap verir. Bu hadisten öğreniyoruz ki hediye hediyeyle karşılık verilmelidir. Onun için İslam'da sünnet olan hediyeleşmedir. Özellikle bugün Müslümanlar hediye verebilecek durumda idiyseler, karşıdakinin de hediyeye karşılık verebilip veremeyeceğini düşünmeleri gerekir. Mesela şahsen ben, bana hediye gelen her bir hediyenin karşılığını vermeye gücüm yetiyor mu düşünmek zorundayım. Peki karşımdakine ben hediye yağdırırken o da bunun karşılığını verebilecek mi diye düşünmeli değil miyim? Bana verilecek her bir hediyeye ben de cevap vermeliyim hediyeyle. Ama bugünün insanları, onlar bana mal, mülk olarak, eşya, yiyecek, içecek olarak hediye versinler, ben de onlara ayet ve hadis ikram ederek hediye vereyim istiyorlar. Bu nasıl taksim? Bunu kurt baba bile yapmaz derler ya hani, bu ne menem taksim işidir belli değil. Ben eğer ayet ve hadis biliyorsam, ben eğer buna sahipsem neden Müslümanlar buna sahip değil? Eğer karşımdaki bana bir ayet hediye ediyorsa, ben de ona bir ayet, hadi az geliyorsa bir de hadis ilave ederek hediye edeyim. Elbette bu benim görevim olsun. Ama o bal getirsin, baklava getirsin, ama o yiyecek içecek getirsin, ama o para pul getirsin, ben sadece Kur'an anlatayım, sünnet öğreteyim. Böyle bir hediyeleşmeye ne dersiniz? Olmaz değil mi? Peki ama benim konumumdan dolayı, yani imtihan sorularımın ayet bilmek, hadis bilmek olduğundan dolayı bana hediye getirmelerinin ne anlamı var insanların? Yani ey Müslümanlar, hoca bildiğiniz insanlara bu anlamda hediyeyle boğucu bir atmosfer sağlayacağınıza, onların şahsiyetlerinin daha bir gelişmiş, rahat ve huzur içinde yaşamaları ortamına imkan verseniz diyesim geliyor. Evet, hediyeye karşı gelmek, İslam'a karşı gelmek anlamındadır. Ben de bana yapılacak hediyelere bu anlamda karşı gelmemem gerekiyor. Fakat ne dersiniz? İnsanlar sadece benim konumumdan, benim durumumdan dolayı hediye vermeye çalışıyorlarsa ve ben bu hediyelere karşılık verecek durumda da değilsem, onlar hemen cevap veriyorlarsa ama biz senden karşılık beklemiyoruz diye, ama İslam dini bu hediyeye karşılık vermemi istiyorsa, bu beni zor duruma bırakmak anlamına gelmez mi? Dahası, verilecek hediyeler galiba karşıdakinin dünyasını bozucu nitelikte olunca daha bir yanlışa götürüyor insanları. Mesela, babadan yetim kalmış birkaç çocuğun evine, konu komşu, tanıdık, bildik, kısım akraba, eş dost kim varsa hediye götürüyorsa, o çocukların başkalarına göre birden fazla pantolonu olmadığı bir dönemde daha çok pantolonları, daha çok gömlekleri, daha çok oyuncakları, daha çok imkanları, daha çok imkanları olduğu bir ortamda çocukların şımarma ihtimalini kim önleyecek? Yani o çocukların eğitiminden kim sorumlu olacak? İnsanlar akıllarına gelmiyorsa bu hediyelerin önüne geçmek gerekmez mi? Ya da herkes kendi çocuğunda görmek istediği hayat programını yetim çocukta da görmek istiyorsa, ama o yetimin velisi ve vasisi durumunda bulunanlar, annesi, dedesi, nenesi durumunda bulunanlar, o hediye getirenlerin hediye standartlarına ya da yaşantı tarzlarına uygun bir hayatı çocuklarına görmek istemiyorlarsa, hediyeyi geri çevirme imkanları ya da böyle bir hakları yok mu dersiniz? Hediyeleşmek gerekir ama birbirlerine yük olarak değil. Bir de mektuplara cevap vermek gerekiyor. Tıpkı selama cevap gibidir yani, sanki. Biz de bugün eğer mektuplaşılıyorsa bazen, ya da insanlar birbirlerini mektupla arayabiliyorlarsa, iki satır bir şeyler yazmışlarsa, o gönderilen de iki satır bir cevap yazmalıdır. Hazreti Ayşe annemiz özellikle o yanındaki Talha kızı Ayşe'ye böyle öğüt veriyor. İbni Ebi Melike'den, Buhari'den aldım. İbn Abbas, henüz ölmemiş olan, bitkin halde bulunan Ayşe annemize, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gömülmesini teklif edince, Allah kendisinden razı olsun, cennette buluşalım Ayşe annemiz, insanların bana övgü yağdırmasından korkuyorum demiştir. İbn Abbas'ın hemen arkasından İbn-i Zübeyir girer yanına. Yeğenidir. Hazreti Ayşe der ki, biraz önce İbn Abbas geldi. Beni öven sözler sarf etti. Artık unutulmak istiyorum der. Peki, Hazreti Ayşe annemizin bu isteğine benim şimdi bunları nakletmem engel oluyor mu dersiniz? Yani madem unutulmak istemiş, ne diye hala bu sözünü bile hatırlıyoruz? Biz onları bize din öğreten insanlar diye anlıyor ve öyle dinlemek istiyoruz. Onları peygamber makamına çıkarmak dileğimiz olmadı. Olmasın inşallah. Biz onları tanrılaştırmak istemedik. Hz. İsa aleyhisselama bakış gibi bir bakış geliştirmek istemiyoruz. Bunun yasaklığına inanıyoruz. Allah imanımızı makbul ve devamlı kılsın. Ama Hz. Ayşe annemizin bu dediği bizim din anlamamıza yardımcı olacak diye öğrenmeye ve size aktarmaya çalışıyoruz. Yine Abdullah bin Zübeyr'e, Buhari'de öğrendiğim başka bir sözü var Hazreti Ayşe annemizin. Diyor ki, beni diğer arkadaşlarımın yanına defnedin. Resulullah'ın yanına defnetmeyin. İnsanların beni layık olmadığım şeylerle övmesini istemiyorum. Bu iki haber bana şunları anlattı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin odası, yani evi, Hazreti Ayşe annemizin kaldığı ev bir odadan ibaretti ve üç kişiye mezar olacak genişlikteydi sadece. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o odada Hazreti Ayşe annemizin dizi dibinde vefat etmişti, dizinde, bağrında hatta. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselamdan öğrendiğimiz bir gerçek de peygamberler vefat ettikleri yerlere defnolurdan dolayı Aleyhissalatü vesselam oraya defnolundu. Sonra 2 yıl sonra en yakın arkadaşı Ebu Bekir Efendimiz vefat edince Aleyhissalatü vesselamın yanına, yani o odanın sahibi kızı Ayşe annemizin odasına, Peygamber Efendimizin yanına defnolundu oda. Geriye bir kişilik bir kabir olacak yer kalmıştı. Odanın genişliğini düşünebiliyorsunuz değil mi öyle olunca? Yan yana 3 tane mezar düşünün, işte hepsi o kadar genişliği. Zaten kimi rivayetlerden öğreniyoruz, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazındayken secdeye gideceğinde bazen Ayşe annemizin ayaklarını şöyle kenara alır, öylece secde ederdi. Yani genişliğini, büyüklüğünü, derinliğini anlayın odanın. Hatta elinizi kaldırdınız mı ayaktayken tavana değebileceğiniz kadar yüksekti. Ne kadar geniş ve ferah bir ev değil mi? Elbette peygamber genişliğinde, peygamber rahatlığında bir oda söylüyorum, bir ev söylüyorum size. Ebu Bekir Efendimiz'den sonra orada bir kişilik bir mezar yeri varken, Ömer Efendimiz ve Ayşe annemiz, belki düşünülen 2 kişi ya da Hazreti Ömer Efendimiz o cinayetten sonra, yani kendisi şehadete yaklaşmışken, mescitte hançerlenmişken, ölüm öncesinde haber gönderiyor Ayşe annemize, yani annesine, onun da annesi elbette, izin verirse ben oraya defnolsam diye. Hazreti Ayşe annemiz de izin veriyor. Ama kendisinin bu işe bakışı şöyle değilse, kendisi kendi yerine oraya kendisi de defnolunabilecek tabii. Hazreti Ömer Efendimiz'e göre de hak sahibidir ama o izin istiyor. Ama Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, beni diğer arkadaşlarımın yanına defnedin. Bakayım mezarlığına. Aleyhissalatü vesselamın yanına defnetmeyin. İnsanların beni layık olmadığım şeylerle övmesini istemiyorum. Ya da Hazreti Ayşe annemizin yanında İbn Abbas Hazretleri böyle güzel sözler söyleyince Abdullah bin Zübeyre bu durumu sanki şikayet edercesine sitemli söyler, der ki biraz önce İbn Abbas geldi, beni öven sözler söyledi, artık unutulmak istiyorum. Bundan anlıyoruz ki Müslüman şöhrete kurban gitmeyi istemeyecek hiçbir zaman. Meşhur olmaktan yana hiçbir hevesi, emeli, hedefi olmayacak. Meşhur olmaya derdi olmayacak Müslümanın, ama Allah onu Müslümanların kalbine sevgiyle yerleştirirse bu ayrıca bir şereftir elbette. Onu da isteyeceğiz tabii. Çünkü bir hadis-i şerif hatırlıyoruz bu konuda. Yeryüzünde Müslümanlardan birini Allah sevdi mi, Cebrail'i çağırır dermiş ki ben falan kulu seviyorum, haberin olsun. O da hemen gök ehline haber verir. Haberiniz olsun, Allah falan kulu seviyor der ve onlar da severmiş. Onlar da yer ehline haber verir, onlar da severlermiş. Yani beni Allah için birileri severse ben bunu Allah için sevildiğimi anladığım noktada benim için şeref bilir. Allah'ın sevgisinin bir işareti olduğuna inanır ve sevinirim. Bu güzel, bu şöhret değil. Bunu istemeye her Müslümanın hakkı var elbette ama layık olmadığımız biçimde, uçurup kaçırmak şeklinde, bizi biz olmadığımız biçimde anlatış şeklinde bir sevgi ya da şöhret elbette sevinmeyecektir. Hazreti Ayşe annemiz de ondan korkuyor ve diyor ki, ben istemiyorum. Yani o anlamda unutulmak bile istiyorum. Biz onu bu anlamda unutacak ama hak ettiği anlamda unutmayacağız inşallah. O annemiz bizim, o peygamberimizin hanımı, o peygamberimizle birlikte bir hayat yaşamış. Sadece o bakire olarak onunla evlenmiş, ondan sonra uzun yıllar onu bize, yani aleyhissalatü vesselam'ı bize tanıtmış, bize anlatmış, onunla ilgili nice bilgileri, aleyhissalatü vesselam'la ilgili nice bilgileri Allah'ı razı etme makamında oluşumuza bizi götürecek nice bilgileri peygamberi bize tanıtmış olarak biz Hazreti Ayşe annemizi unutmayacak ve onunla beraber olacağız. Ama düşünün, aklıma geldi ki mecburen sorayım. Biz ne kadar tanıyoruz Hazreti Ayşe'yi? Yani mesela nasıl? Siz isterseniz bunu genelleyin. Biz dini ne kadar tanıyoruz? Biz kitabı, biz Kur'an'ı, biz peygamberi ne kadar tanıyoruz? Söyleyin Allah aşkına. Mesela yaşadığınız şehir kadar siz dininizi tanıyor musunuz? Bulunduğunuz yerden bakıverin hemen şöyle pencereden. O sokak nereye götürür sizi? Şu sağdaki cadde, ya da önünüzdeki evler, onun arkasındaki hadiseler ya da geride duyduğunuz sesler sizi ne kadar ilgilendiriyor? Yani siz şehrinizi ne kadar tanıyor, şehrinizin ne kadar müntesibi olmuşsunuz, ne kadar bütünleşmişsiniz o şehirle, söyleyin. Peki ama dininizi de o kadar tanıyor musunuz? Peki ya eviniz? Evinizi ne kadar tanıyorsunuz? Söyleyin, acaba kitabınızı tanıdığınız kadar mı? Hani bak mutfağınız deyince hatırlıyorsunuz. Oturduğunuz odalar, eşyalarınız, dolaplarınız, girdiğiniz yerler, çıktığınız yerler, her bir şeyiniz, evinizi tanıdığınız kadar Kur'an'ınızı tanıyor musunuz? Şu ara denilince, ankebut denilince ya da ahkaf denilince neler hatırladınız? Mutfak deyince, oturma odası deyince, ayağa kalkma odası deyince neler hatırlamıştınız oysa? Siz evinizi yoksa çok daha fazla mı tanıyorsunuz? Peki ya babanızı mı daha çok tanıyor, peygamberiniz mi demeye gerek kaldı mı artık? Bir de Hazreti Ayşe annemizle ilgili söyleyince, siz söyleyin, sizi doğuran annenizi mi yoksa Ayşe annemizi mi daha çok tanıyorsunuz? Yine Hazreti Ayşe annemizi konu edeceğimiz bir başka hadis okuyalım. Bu da Buhari'den. İbni Ebi Melike diyor. İbn Abbas, Hazreti Ayşe'nin vefatından önce onun huzuruna girmek için izin istedi. Kendisine, Hazreti Ayşe annemize, Resulullah'ın amcasının oğlu ve Müslümanların ileri gelenlerinden biri denildi. Hazreti Ayşe annemiz, ona izin verin dedi. İbn Abbas, Hazreti Ayşe'ye, beni nasıl bilirsin dedi. Hazreti Ayşe annemiz, Allah'tan korkup sakındığın müddetçe iyi bilirim. Böyle cevap verdi. İbn Abbas, inşallah sen de hayır içerisindesindir. Resulullah sadece seninle bekarken evlendi ve iffetin hakkında ayet nazil oldu. Başka bir rivayette, ey müminlerin annesi, Resulullah yüceltmede ve Ebu Bekir'i şereflendirmede öne geçtiniz dedi. İbn Abbas, hayrul ümme bilinen, ümmetin alimlerinden, ilk alimlerinden birisi. Aleyhissalatü vesselamın özel duasına mazhar olmuş. Tercümanul Kur'an denilen, Kur'an'ı anlayan, ilk anlayanlardan, özel anlayanlardan birisi. Peygamberimizin amcası Abbas'ın oğlu. Hazreti Ayşe annemizin yanına girmek için izin istiyor. Kendisine tanıtıyorlar, Resulullah'ın amcasının oğlu ve Müslümanların ileri gelenlerinden biri şeklinde. Hazreti Ayşe annemiz de ona izin verin diyor. Demek ki insanlar birilerini ziyarete gittiklerinde izin istemeliler. Elhamdülillah bu bölüm yaygın. Gidince çat kapı açıp insanlar içeriye girmiyorlar. Zile basıyorlar, kapıya vuruyorlar, geldiklerini beyan ediyorlar ya da telefon ediyorlar filan ama karşıdakine bu hak tanınmıyor bazen. Ev sahibi durumunda, ziyaret edilen konumunda olan ise izin vermeyebilecekken, İslam'a göre böyle bir hakkı varken izin vermeme hakkını kullandığında aman Allah'ım akla gelen her şey söyleniyor neredeyse. Efendim işi varmış ya da yorgunmuş. Yok efendim ziyaretçi kabul edemezmiş ya da efendim bugün olmazmış da sonra olacakmış. Evet, üstelik ayetle tespit edilen bir gerçeğin uygulanması anlamına neden insanlar Müslümanlarsa madem boyun eğmiyorlar? Fakirler cevu farcevu diyor Allah. Yani dönün denilirse dönüverin. Demek ki bir Müslüman bir Müslümanı ziyarete gidecek. Kapıda izin isteyecek. Girebilir miyim? Müsait misin? Ziyaret edebilir miyim? Ya da şöyle bir işim vardı. Şundan dolayı gelmiştim. Mümkün mü diye. O da hayır. Bugün dön. Yarın ya da sonra ya da başka zaman derse dönüverecek. Tıpkı giderken rahat olduğu gibi dönüşte de rahat. Söyleyin, aslında bu her iki taraf için de ciddi bir rahatlık unsuru değil mi? Yani, bir Müslüman, bir Müslüman kardeşini ziyarete giderken, acaba şimdi meşgul eder miyim ki? İşi var da benim için mecbur kalır mı ki? Ya da ben onun işine engel olur muyum ki? Ya da rahatsız da benden dolayı rahatsız da artar mı ki demeyecek. Çünkü karşıdakinin Müslümanca bir tavırla, ciddi bir kardeşlik tavrıyla eğer mümkün değil, müsait değilse hayır ama bugün müsait değilim, mümkün değil, daha sonra olsa olmaz mı demeye hakkının olduğunu bilecek. O da öylece davranacak. Ne kadar güzel değil mi? Mesela şahsen ben Müslüman kardeşlerime bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Hatta bugüne kadar nice tanıdığım, tanımadığım insana ilk tanışma pozisyonda bile söylemişimdir. İyi bil ki beni hayatın boyunca rahatsız edemezsin. Yani sen Nereden gelirsen gel, ne kadar ciddi ve önemli bir iş için gelirsen gel, eğer o anda benim bir başka bence daha önemli bir işim varsa ben o işime devam ederim. Dolayısıyla bana gelirken rahat gel ama geri dönünce de rahat dön diyorum. Elbette başta söylemem gerekiyor. Yani insanlar böylece bilseler birbirlerini daha rahat etmezler mi? Ama efendim anne ve babası da izin alıp gidiyorsa o da yakışmıyor herhalde. Diyelim oğlu bir başka kentte, anne baba başka bir şehirde, gidiyorlar o oğullarının kentlerine, şehirlerine. Önce otele yerleşiyorlar. O akşam şöyle bir yorgunluklarını gideriyorlar. Yol yorgunlukları bitiyor. Temizleniyorlar, banyolarını yapıyorlar, çorbalarını içiyorlar. Her şey tamam, ziyareti hazırlar. Oğullarına ve gelinlerine, torunlarına telefon ediyorlar. Yavrum, evladım, acaba ziyaretinize gelebilir miyiz diye. Öyle değil herhalde istediğim, söylediğim. Yani o zaten o evin sahibi olarak değerlendirilecek baba ve oğul. Ama onun dışında insanlar birbirlerini o anda kabul edecek durumda olamayabilirler. Tabii toplumsal baskıyla bu farklı yanlışları benim sözlerime eklemeyin. Mesela ikindi vakti bir şehirde gördüğünüz, görüştüğünüz, ziyarete gittiğiniz arkadaşınız sizi yarın akşam inşallah yemeğe davet edeyim diyorsa, o gün ikindiden akşama kadar hazırlayacağı bir çorbadan utandığı için böyle yapıyorsa, onun yemeğini de yemeyin hatta isterseniz. Çünkü ertesi gün gidince kuz sütü, kuru üzümden tutun da akla hayale gelmedik çeşit çeşit yiyecekler sofrayı doldurmuşsa hiçbir anlamı yok aslında onun. Samimi değil demektir. Ya gösteriş için, ya zaruri, ya başka bir nedenle, ya başka bir sebep var ortada. O samimiyetten yoksun bir kardeşiniz anlamına gelecektir. Bakın yine kardeş bilmeniz gerektiğini özellikle söylemeye çalıştım. İzin veriliyor kendisine ve Hazreti Ayşe annemize diyor ki beni nasıl bilirsin? Hazreti Ayşe, o maşallah sen çok farklısın evvelallah, az önce de zaten Müslümanların ileri gelenlerinden biri diye seni tezkiye ettiler, seni ben severim, sen iyisin olsun demiyor da Allah'tan korkup sakındığın sürece, yani takvalı olduğun sürece iyi bilirim diyor. Elbette öyle iyi bilecek tabii. Yani geçmişte iyiydi. Ama Müslümanlar nedense değerlendirme sistemini sulandırmışlar galiba, bozmuşlar biraz düzenini. Yani bir Müslüman bir günah işlediğini siliveriyorlar da işin arka planında. Evet, iyi bir Müslüman olduğumuz sürece iyiyiz ya da takvalı olduğumuz sürece iyiyiz veya Allah'a karşı gelmekten sakınıp durduğumuz sürece iyiyiz. Yapacağımız işleri Kur'an belirlediği sürece, yapmayacağımız şeyleri Kur'an ve sünnetle ayarladığımız sürece iyiyiz. Bütün bunlar temel prensiplerdir ama bazen de yanlışımız varsa o konuda iyi değiliz. Yani bir insan melek olsun istemiyoruz, peygamber olsun beklemiyoruz. İnsan olarak iyi bir Müslüman olsun derdindeysek bazen de yanlış yapıyorsa o yaptığı yanlış konusunda iyi değil, geri kalan hayatında yine iyi bileceğiz. Hazreti Ayşe annemiz de diyor ki, takvaya sarıldığın sürece seni iyi bilirim. Allah'a karşı gelmekten korkup sakındığın sürece seni iyi bilirim diyor. İbn Abbas da diyor ki, sen de hayır içindesin inşallah Resulullah. Sadece seninle bekarken evlendi, onu övüyor bu anlamda. Evet öyleydi de, ve iffetin hakkında ayet nazil oldu. Yani ifk hadisesi dediğimiz, Nur suresinde detayını göreceğiniz, okuyuverin 24. surede, münafıkların iftira kampanyalarından Allah'ın beraatiyle, Allah'ın tertemiz kılmasıyla, aklamasıyla çıkan bir anneden söz ediliyor burada. Hazreti Ayşe annemizin bu özelliğini İbn Abbas bize hatırlatıyor, Buhari'den öğreniyoruz ve hatta sonunda bir başka rivayette diyor ki, ey müminlerin annesi, aleyhissalatü vesselam'ı yüceltmede ve Ebu Bekir'i şereflendirmede öne geçtiniz, siz hep farklısınız, Allah sizin sebebinizle bize bu lütufları verdi diyordu. Hatta gerdanlığı kaybolmuştu, epey aradılar, meğer devenin altındaymış, bilen mi var? Bu arada su yok konaklanılan yerde. Namaz için teyemmüm ayeti nazil oldu. Sahabeden biri gelip diyor ki, ey Ebu Bekir ailesi, sizin sebebinizle Allah bize nice yardımlar gönderdi. Evet, orada kalmaları Müslümanlara izzet ve ikram olmuştu. Misver bin Mahreme ve Mervan'dan, Buhari'den bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye seferi için Medine'den çıktı. Aslında niyet Kabe'yi ziyaret etmekti. Müslümanlar bu hazırlıkla, bu ruh haliyle yürüdüler. Ama şartlar öyle gerçekleşti. Allah böyle imtihan ediyordu. farklı hazırlıklar, farklı ikramlara sebep olacak bir hayat. İşte o dönemde Hudeybiye Anlaşması yapılacaktı. Anlaşma metni, Kureyş ile yapılan anlaşma metni yazıldıktan sonra Resulullah ashabına dönerek kalkın, kurbanlarınızı kesip tıraş olun buyurdu. Ravi diyor ki, Allah'a yemin olsun ki ashabtan kimse Resulullah'ın dediğini yapmadı. Bu yüzden aynı şeyi 3 defa söylemek zorunda kaldı. Ashabtan kimse kalkmayınca Resulullah, hanımı Ümmü Seleme'nin, annemiz Ümmü Seleme'nin yanına vardı ve ona insanların tavrını anlattı. Ümmü Seleme annemiz, ey Allah'ın Resulü, sen onların yapmasını mı arzu ediyorsun? Dışarı çık, kimseyle bir şey konuşma, deveni kes, berberini çağır seni tıraş etsin dedi. Resulullah Ümmü Seleme'nin dediği gibi dışarı çıktı, kimseyle konuşmadı, devesini kesip tıraş oldu. Bunu gören ashab kalktı, kurbanlarını kestiler ve birbirlerini tıraş etmeye başladılar. Rivayet bu kadar. Ama olayın detayı var tabi. Bakın hadis kitaplarına, öncesi ve sonrasıyla ilgilenin. Ben hatırladığım kadarını kısaca hatırlatayım. Bu anlaşma Müslümanlara çok ağır gelmişti. Çünkü baştan şartlanmışlardı. 8 yıldır, 7 yıldır, 5-6 yıldır uzak kaldıkları Kabe'yi görecekler, tavaf edecekler, ziyaret edecekler, memleketlerine döneceklerdi kimileri bu anlamda. Yani Mekke'yi göreceklerdi. Medine'deki Müslümanlar peygamberin yaşadığı şehri, İslam'ın ilk doğduğu ışıkların yayıldığı o şehri göreceklerdi. Ama olmadı. Giremediler bile. Dışarıda kaldılar. Hatta anlaşmanın şartları o kadar ağır gelmişti ki, Mekke'de birisi Müslüman olur, Medine'ye gelmek isterse kabul edilmeyecek. Medine'de Müslüman olanlardan biri dinden dönecek, eğer dinden pişman olup dönecekse Mekke'ye kabul edilecekti. Hatta tam bu anlaşma bittikten hemen sonra zincirlerini belki sürüyerek kölelerden biri gelmişti de Aleyhissalatü vesselam tamam demişti. Anlaşmaya sadık kalmak zorundayım. Seni kabul edemeyeceğim demişti. Hemen belki de biraz da farklı gazaplanan, kendi karakterini ortaya koyan Hazreti Ömer Efendimiz, hatta sen Allah'ın Resulü değil misin diyecek kadar celallenmiş, gazaplanmıştı. Evet diyordu Peygamberimiz. Yani o anda ashabın haleti ruhiyesini düşünün. Canları sıkkın, moralleri bozuk, böyle olacağını beklemiyorlar, ne olacağını bilememişler, şaşkına dönmüşler. Yani belki Peygamber yürüyün dese ölüme koşacaklar. Hadi Mekke'ye dese, hep birlikte orayı fethetmeye hareket edecekler. Ama iş öyle değilmiş meğer. O gün anlaşma yapılması gerekiyormuş. Başlarında peygamber var, boyun büküyorlar. Ama insanlıkları gereği de kafalar bozuk, canlar sıkkın ve ne yapılacağını bilmeden şaşkın dolaşıyorlar. Bu arada Aleyhisselatü Vesselam, işin bittiğini beyan adına oraya kadar getirilen kurbanlıkların kurban edilmesini ve böylece ihramdan çıkılmasını istiyor. Haydi. Kalkan kurbanlarınızı kesip tıraş olun buyuruyor. Bunu birkaç defa tekrar ediyor üstelik ama dinleyen mi var? Peygamberi dinlememek değil, kimse de kulak kalmamış sanki, anlayacak hal kalmamış. İnsanlar hep kendi dünyalarına dönmüşler, can sıkıntısından ne yapacaklarını bilemiyorlar. Aleyhissalatü vesselam, baktı ki insanlar hiçbir şey yapmıyorlar, dönüyor annemiz Ümmü Seleme'nin yanına. Ona durumu anlatıyor. İstişare ediyor sanki, dertleşiyor. Evet, insanlar hanımlarıyla dertleşirler. Ama insanlar eğer şartlı anlarsa Kur'an ve sünneti, söyleyin, Allah affetsin. Yani kaç defa gerekiyorsa o kadar estağfirullah dedikten sonra söyleyeyim. Yani o inançta olmadığımı bir kere daha beyan ederek. Yani Aleyhisselatü Vesselam bilmiyordu da, kadın aklıyla hareket ediyordu. Peygamberimizi hani saraylarda olurmuş ya, kadınlar entrikalarıyla kralları arkadan idare ederlermiş, öyle mi diyeceksiniz haşa ve kella peygamberimize? Hayır, ama peygamberimiz her fırsatta kendinin insanlığını beyan buyurmuyor mu? İşte bir insan, bir peygamber geliyor Ümmü Seleme'nin yanına, dışarıda olup bitenleri şöyle dertleşiyor. Öyleyse ey sıkıntılı insanlar, ey dertli insanlar, ey içinde kabuslar büyüyen, ne yapacağını şaşıran, binbir telaşla, binbir sıkıntıyla gece uykularını kaybedenler, daralıyorum, sıkılıyorum, mahvoluyorum, bitiyorum, perişan oluyorum diyenler, o iş dünyanıza gömdüğünüz sıkıntılarınızı şöyle bir dost bildiğiniz biriyle, Kur'an ve sünneti anlayan, o konuda imana güvendiğiniz birisiyle biraz şöyle paylaşsanız, biraz birbirinizi anlamaya çalışsanız derdinizi Allah çözüm verecektir. Karşınızdaki bir şey bileceğinden değil ki. Böyle bir durumda ben derdini anlat dediğim nice Müslümanlardan duymuşumdur. Ne olacak anlatınca? Anlatınca çare mi olacak sanki diyorlar. Sanki karşıdaki haşa Allah. Her istediğini yapacak da ona çare buluverecek. Hayır öyle değil. Hiç kimse kimseye muktedir değil anlamında. Evet ben de biliyorum o itirazınızı ama diyorum. Fakat konuşmak gerekiyor. İnsanlar dertlerini birileriyle paylaşırlarsa o dertler azalır. Allah çözümler önerir elbette. Zevkler de paylaşılınca artarmış. Onu da haber verelim elbette sevdiklerimize. Aleyhissalatü vesselam da Ümmü Seleme annemize durumu anlatıyor. İnsanların tavrını anlatıyor. Ve Ümmü Seleme annemizi Allah konuşturuyor elbette. Yani o anda aklına getiriyor. Diyor ki Allah'ın Resulü sen onların kurbanlarını kesmelerini mi istiyorsun? Senin dediğini yapmalarını mı istiyorsun? O zaman yapacağını şu. Dışarıya çık kimseyle bir şey konuşma. Sen kes deveni kurbanını kes. Berberinde çağır seni tıraş etsin. Aynen öyle yaptı Peygamberimiz. Yani yok ben bir kadının dediğini yapmam. Ha demedi de bak denge unsurunu anlayın. Ben kadına sormam demediği gibi kadının dediğini yapmam da demedi. Ama madem ki öyle tamam ben Ümmü Seleme'ye sordum o da böyle dedi. Öyleyse bundan sonra her onun dediğini yaparım. Aklıma ne gelirse ne problem çıkarsa ne zaman ne olacaksa ben hep hanımıma sorarım. Hanım akıllı yaşarım. Öyle de demedi Peygamberimiz. Yani aradaki denge unsurunu ifade edebildim mi? Gerekince birlikte olunacak. Gerekince denilen dinlenecek. Ama Allah ve Resulünün güdümünde, vahyin prensipleri doğrultusunda onun atmosferinde yaşanacak. Aleyhissalatü vesselam da öyle yaptı. Dışarıya çıktı. Kimseyle konuşmadı. Devesini kesiverdi. Tıraş oluverdi. Baktı ki bütün ashab her biri kalkıp kurbanlarını kesiyorlar ve birbirlerini tıraş etmeye başlamışlar. Öyle olmaz mı? Peki ne dersiniz? Bu hadisten anladığınız bir de şey oldu mu? Benim aklıma öyle geliyor. Yani insanlara bir şeyler söyleyin, yaptıramadınız, tekrar edin, ettiremediniz. Siz yapılışını gösterin. Belki anlamıyorlar da ondan. Akıllarına gelmiyor ya da etkili olmamasının bir nedeni bu. Siz biraz daha güzelini yapıverin. Yani gösterin ona. Hatta mesela Kur'an ve sünnetin anlaşılması ve anlatılması konusunda git oku ve insanlara anlat demek yetmiyor. Bak şöyle okusan ya da şöyle anlatsan güzel olur diye örnek vermek gerekiyor galiba. İşte bu hadisten ben bunları anladım. Tekrar okuyorum. Buhari'de öğrendiğimiz bir hadis. Hudeybiye anlaşması yapıldıktan sonra Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her iş bitmişti artık. Medine'ye geri dönülecekti. Kurbanlarının kesilmesini emretti ve tıraş olun dedi. İhramdan çıkın artık dönüyoruz. Bunu dinleyecek halleri kalmamıştı sanki sahabenin. Sanki anladığımız kadarıyla duymamışlardı bile. Yani ravinin yeminle ifadesinden de anlıyoruz. Allah'a yemin olsun ki ashabtan hiç kimse Resulullah'ın dediğini yapmadı. Yapamadılar. Elleri varmadı. Elleri uzansa dirsekleri geri çekiyordu. Ne develerine döndüler, ne kurbanlıklarına bakabildiler, ne yapacaklarını bilebildiler. Şaşırmışlardı sanki. Bu yüzden aynı şeyi 3 defa söylemek zorunda kaldı Peygamberimiz. Ama ashabtan kimse kalkmayınca, Aleyhissalatü vesselam annemiz Ümmü Seleme'nin yanına vardı ve insanların tavrını anlattı. Hazreti Ümmü Seleme de, ey Allah'ın Resulü sen onların bu dediğini yapmasını mı istiyorsun? O zaman kendin dışarıya çık. Kimseyle bir şey konuşma, deveni kes, berberini çağır seni tıraş etsin. Aleyhissalatü vesselam Ümmü Seleme'nin dediği gibi dışarı çıktı. Kimseyle konuşmadı, devesini kesip tıraş oldu. Bunu gören ashab da kalktı, kurbanlarını kesti, birbirlerini tıraş etmeye başladılar. Peki, biz de onu mu bekliyoruz dersiniz? Aleyhissalatü vesselamın dediğini dinlemiyoruz da, yaptığını görsek mi yapacağız? Hadis kitaplarında söyledikleri de var, yaptıkları da okuyalım. Yaptığına inanalım, biz de yapmaya başlayalım. Allah, sünnete uymada, peygamber gibi yaşayıp, Allah'ı razı etmede yardımlarını esirgemesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.